Katre-i Matem, İskender Pala, 40. Ayrım. Bre nankör haramzadeler, bre eşkıya tohumu soysuzlar. Vezirimi size verdiğime yeterince yanarken bu ne küstahlıktır ki bana yalancı dersiniz. Bre haydi vicdan ve haysiyetiniz yoktur. Bre edep erken de mı kalmamıştır? Bu lakırtı ne lakırtıdır? İspirizade yine arayı bulur gibi atıldı. Şevketli sultanım, kullarınız sizi istemezük diyecekler ama diyemiyorlar. Öyle ya, sen itin kuyruğusun, bunu söylersin. Bu sırada kazasker İshak Efendi ile muhafızlar hançere el atmış ama sultan kazaskerin bileğine yapışarak onları durdurmuştu. Yeniçeri ağası Zülali Hasan Ağa araya girdi. Yaşa hünkârım, bizler yalnızca sizin canınız için canını feda edecek kullarınızdan birkaçıyız, o kadar. Lakin Halil Ağa ile yoldaşları bu konuda hemfikirdirler. Vazgeçirmeye çalıştıysak da, yeter bre, alçaldığın yeter. Madem beni istemiyorlardı, dün neden Cihandeyer vezirimi aldılar? O vezir ki sizin kökünüzü kibrit çakacak asker yetiştirmeye çalışmıştı. Bu muydu derdiniz? Devlet-i Ali Osman, sizin elinizde böyle kalsın mıydı? Bu muydu ihtirasınız? Eğer öyleyse dün Şeyhülislam Efendi fetvayı niçin bana değil de ona verdi? Haşa hünkârım, dün sizin azliniz için fetva verilemezdi. Yalan söylediğiniz bugün belli oldu. Şeyhülislamınız da zaten buna göre fetva verdi. Sultan bu adamların kendisini halletmek, tahtından indirmek için buraya toplandıklarını ancak bu cümleden sonra anlayabildi. Orta Asya'dan bu yana Türk töresiydi. Yalancı olduğu anlaşılan birinin hükümdarlığı geçerli olmazdı. Hiddetle sordu. Peki neymiş yalanımız? Vezir diye Manol'un leşini vermek. Evet, desenize her şey hazırlanmış. Vah ki vah. Bizi Tebriz'de ölen askerlerin ahı tuttu besbelli. Yoksa bu bela sizin kadar aşağılık alçak adamlardan gelmez. Sultan uzunca bir müddet sustu, gözleri bir tek noktaya takılı kaldı. Neden sonra sesinin tonunu yumuşatarak sohbet eder gibi konuştu. Aileme ve çocuklarıma zarar vermemek kaydı şartıyla tahtımı size teslim ederim. Bunun için hepinizden Allah'ın kitabı üzerine yemin isterim. Ondan sonra varın şimşirlikten kim gelecekse getirin. Canınız kendi canımız, namusunuz öz namusumuz olacaktır. Sizi aile efradınızla birlikte çırağında ağırlayacağız. Yeğeniniz Şehzade Mahmud Efendi'ye Allah Ali Osman tahtını mübarek eylesin. Bugün mübarek cumadır. Eyüp Sultan huzurunda yeni sultanımıza kılıç kuşandırıp taht-ı hümayunu sunmak gerek. Malum şehir karışık, irade boşluğu mahsurludur. Sultan dışarı çıkmak üzere hareket ettiği sırada kazasker İshak Efendi onunla birlikte hareketlendi. Sultan onu durdurup kalmasını işaret ederken buraya kadarmış diye fısıldadı, hakkını helal et. O sırada kızlar ağasıyla Bostancı Ağa'yı gördü. Yeğeni Şehzade Mahmut'un kollarına girmiş getirmekteydiler. Eski efendilerinin yüzüne bakamayan bu adamlar kapıya gelince durdular. Şehzade titriyordu. Belli ki kendisini getirenler ya gerekli açıklamayı yapmamışlar veya sultan olacağına inanmamış, bunun canına kıymak üzere bir tuzak olduğunu düşünüyordu. Ne garip bir tecelliydi. Mahmut'un babası tahttan indirildiğinde de kendisi aynı şekilde korkarak ve titreyerek kubbe altına gelmişti. Şu anda zavallı şehzadenin heyecanı korku ile umut arasında bir trajedi sayılırdı. Bestekar, hattat ve şair olarak şimşirlikte kendine ait küçük bir hayatı yaşamakta olan bu adam, artık bilemiyordu koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun 24. padişahı olarak tahta çıkmak üzere mi kubbe altına geliyor, yoksa kendisini cellatlara verecek bir iradenin kurbanı olarak mı sürüklenmekteydi. Sultan Ahmet, kendi halini unutup onun haline acıdı. Başına geleceklere üzüldü. Tam o sırada Şehzade Ahmet adına sevinmek geldi içinden. Hiç olmazsa devlet dağdağısından uzak yaşayıp öylece öldüğüne sevindi. Şimdi onun ağabeyi hükümdar oluyordu ve iki kardeşten hangisinin daha bahtiyar bir ömür sürdüğü tartışılabilirdi. Birincisi ölürken saltanat umudunda mıydı bilemiyordu. Ama ikincisi hiç saltanatı ummadığı halde sultan olmuştu. Birincisi ölerek kurtulmuş muydu? İkincisi ölmeyerek çekecek miydi? Sonra yaralı bir kalple karşısındaki genci alnından öptü, elini omzuna koydu. "Bak a oğul, baban cennet mekan Mustafa Han Hazretleri ile ben sırf şu makule alçak devlet adamlarına teslim olduğumuz, işleri onlara emanet ettiğimiz için şimdi senin çıkmak üzere olduğun tahttan indik. Sen bizden ibret al. Kendini kimseye teslim etme. Şiddetli fakat adil ol. Hacet sahiplerine adalet kıl. Fakirlerin haline riayet eyle. Kimsenin ahını almayasın ve benim dahi ettiklerime kalmayasın. Şehzadelerim sana emanettir. Sultanlığın şanı onlara siyanet olsun. Saltanatında daima var olasın. Gücünle, kudretinle berkarar olasın." Sultan Ahmet gözünden sızan iki damla yaşı saklamaya çalışarak dar koridorlardan Şehzadeler Dairesi'nin basit taşlığına doğru yöneldiği sırada onunla beraber görevde bulunan herkes görevden alınıyor, yerine Zülali Hasan Ağa'nın elindeki listeden hayta ve serseri makulesi bir yığın adam tayin ediliyordu. Bu arada harem dairesinden bakan gözler sultanın tek başına geri dönmekte olduğunu görünce hakikati anlamış, çığlıklar yükselmeye başlamıştı. Osmanlı hanedanının çoğunun ömürlerinde bir defa yaşadıkları çaresizliği yaşama sırası şimdi onlardaydı. Şehirde yağmalanmamış dükkanlar hala kapalı, halk hala ekmeksiz ve açsız idi. Kırılabilen kapılar kırılmaya, içinde bulunan ne varsa yağmalanmaya devam ediyordu. O sırada Muslu Beşe İspirizade'yi dürtüklüyor, "Hadi hadi" diyordu. İspirizade, "Bekle efendi, kılıç kuşanmadan bir sultanın sözü ferman yerine geçmez ve onun dediğini kimse yapmaz. Hele cuma vakti gelsin, ağzından ilk çıkacak fermanlardan biri Sadabat köşklerine dair olacak. Merak buyurma." 63. sual. Hatırlıyor musun? "Evet ağa, elimdeki çıranın ve üstüne oturduğun barut fıçısının farkındasın değil mi?" "Soracaklarım buna göre cevaplandırırsan birbirimizi yormamış oluruz, öyle mi?" Bu sorular üç hücrenin üçünde de aynı anda yankılanmaktaydı. Her üç hücrenin ortasında tahta tekerlekli birer sedye, sedyenin alt kısmına bağlı küçük barut fıçıları, tam fıçıların üzerinde oturtulup el ve ayaklarından zincirlerle bağlanıp gerdirilmiş üç adam. Onların başında da ellerindeki meşalelerle üç kişi vardı. Zindanda insanı hayrete düşüren pek çok sorgu, işkence ve eziyet için düzenek vardı. İşkenceyi uygulayanların bunları kullanırken nasıl bir zevk aldıklarını merak etti birden. Suçluların sorgulanması esnasında kullanılanlar ile sırf eziyet olsun diye işkence yapılırken kullanılan aletler ayrı ayrı bölmelere yerleştirilmişti. Her koridor girişinde ise mahkumların günü yorgun geçirmeleri ve böylece kıpırdayamaz konuma düşmeleri için ayrı işkence sedreleri bulunuyordu. İşkence burada asayiş sağlamanın yollarından biriydi. Azılı haydutların her daimi yorgun olmaları her zaman iyiydi. Hiç olmazsa haftada bir kere kolları ve ayaklarından duvarlara bağlanıp gerdirilmeleri zindanın asayişi için gerekli sayılıyordu. Tabii muhafızlar mahkumların böğürtülerini dinlemek istemedikleri vakit bundan vazgeçebiliyorlardı. Karaşahin'in düşüncesine göre şu anda sedyelere bağladıkları adamlar o azılı haydutların en şirretlerinden üçüydü. Kendilerinin yerine zindan muhafızları da olsa bunları zincirbent olarak tutar ve haklarından öyle gelirlerdi. İşte bu yüzden sorgulama odasından bazı aletleri de her hücrede hazır etmekten geri kalmadı. Plan basitti. Her üçüne de aynı anda aynı türden sorular soracaklar. Arada sırada ellerindeki işkence aletleriyle ya tırnaklarını yahut sinirlerini çekecekler. Feryat ve çığlıklar yan hücrelerden duyuldukça duracak, bekleyecek, birbirlerinin seslerini tanımalarını sağlayacaklar. Sonra sorgucular yer değiştirip tutsaklarının birbirine aleyhinde bulunduklarını itirafları ortaya dökerek onları birbirine düşürecekler ve her şeyi teker teker öğreneceklerdi. Onun için her hücrede her şey aynı sayılırdı. Yalnız bir tanesinin hücresinde diğerlerinden farklı bir düzenek vardı. Tomruk Emin'in hücresinde Tomruk, Karaşahin bunu diğer koridorlardan binbir güçlükle taşımış, Eyüp karakolunda ayağına geçirilen benzerin acısını bir kez olsun bu zalim adama tattırmak istemişti. Ömrü boyunca zanlıları tomruğa koyup işkence eden bu adamın bir tomruğa kendi ayağı takılınca ne yapacağını merak ediyordu. Zindan karanlıktı ve duvardaki çıraların ışığı yetersizdi. Tutsaklarına çok az ekmek ve su vermişlerdi. Azıkları yetersizdi ama vakitleri boldu. Zindanda zaman kavramı kaybolmuştu. Loş ışığın altındaki konuşmaları arada sırada uzaktan uzağa yankılanan farelerin sesleriyle karışıyordu. Kara Şahin zihnini istila eden sayısız sorudan hangisiyle başlaması gerektiğine karar veremez durumdaydı. Eyüp Sultan Tomruğu'ndan Galata'ya nakledilirken Haliç'in derinliklerine düşürülen mahkumlarla başlayalım mı? Ne dersin, Emin Hazretleri? Tomruk emini için hayat tersine akıyordu sanki. Sorgulamaya alışkın adam şimdi sorgulanan konumundaydı. Avcı av olmuştu. Karşısındaki adamın ne bildiğini kestiremiyordu. Buraya kapatıldığı andan itibaren düşünüp durmuş, kendisinden hesap sorulacağını ama bunun neyin hesabı olacağını pek tahmin edememişti. Böyle bir soruyu bir devlet görevlisinden çok bir katili arayan adam sorabilirdi. Bu da karşısındaki kişinin gücünün büyük olmadığını gösterirdi. Hangi serserisin, kimsin, seni bilmiyorum. Ama sen de beni bilmiyorsun. Bak şimdi, seninle güzel bir anlaşma yapalım. Sen benim ellerimi çöz, ben de bu yaptıklarına göz yummuş olayım. Çok sürmez adamların burayı bastıklarında, Karaşahin elindeki kolu bir diş kendine doğru çekerken şefkatli bir sesle fısıldadı. Sorularıma cevap alamadığım her cümlede zincir bir halka sıkışacak. Bu senin tomruğa benzemeyebilir. Ayrıca istersen buna göre de cevapla suallerimi. Adamlarım gelince, adamların mı? Şu anda şehri korumaktan ziyade yağmalamakla meşguller. Seni düşünecek halleri yok. Üstelik burası cehennemin dibi. Hiç kimse seni buraya aramaya gelmeyecek. Sahte lakabın gibi emin olabilirsin. Şimdi yeniden başlayalım. Eyüp Galata hattında denizin dibine gönderdiklerinizle alıp vermediğiniz neydi? Birilerinin emrini mi yerine getiriyordun yoksa emirleri sen mi veriyordun? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Hatırlamana yardımcı olalım öyleyse. Karaşahin elindeki kolu bir diş daha sıkıştırdığında tomruk emini dişlerini kenetleyip yüzünü acıyla buruşturdu. Yan hücrede Bindallı Mustafa bu ikinci halkanın sıkıştırılmasıyla yüzünü buruşturmanın ötesine geçip inledi. Sorulara bakarak karşısındaki kadının üç hilal cemiyetinden olduğunu bile düşündü. Bunca bilgiyi nasıl elde etmişti, hayret içindeydi. Üstelik de işkencede hiç acemi sayılmazdı. Sinirlerinin bir kademe daha gerdirilmesinin verdiği acıyla kıvranırken kadının öfkeli sesi duvarda yankılandı. Son defa soruyorum, aşağılık herif. Çardak kahvehanesinden binbir direk sarnıcına uzanan ölüm çetesinde kimler vardı? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bak bana, it kuyruğu. Sorduklarıma cevap vermezsen seni asla öldürmem. Diri diri köpeklere etlerini parçalatır, sonra yeniden buraya getiririm. Şimdi baştan alalım. Taslak Remzi Beşe'yi, odabaşı Abduh'u hatırlıyorsun değil mi? Ya da Tomruk Emini Ağa'yı. Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Hörü kız elindeki kolu bir bakla daha sıkıştırırken yan hücrede Topaçya'ya, Aslan Ağa'ya daha insafsız davranıyordu. Ona sorulacak çok sorular vardı. Birer birer gelip hepsini soracaktı. Yeğe başına gelenlerde bu alçak ve şerefsiz mahlukun payını düşündükçe etlerini birer ikişer koparası geliyor ve zincirin baklalarını ikişer ikişer gerdiriyordu. Aslan Ağa inlemelerine son verip konuşmaya başlamıştı bile. Veys Ağa'yı fazla tanımazdım. Kızının güzel olduğunu söylediler. Bir ticaret bahanesiyle kızını görmeye gittiğimi hatırlıyorum. Kızını görüp ne yapacaktım peki? Bir yakınımızın oğluna isteyecektik. Topaçya'ya çarkı bir bakla daha gerdirip elindeki fal çatayı bile eledi. Her yalanında bir alameti farika sahibi olacaksın. Ayağından başlayıp saçlarına kadar seni haritaya benzeteceğim. Şimdi söyle, kızı görüp ne yapacaktın? Mısır ve İran'da İstanbullu cariye iyi para ediyordu. O sırada bir kervan yola çıkmak üzereydi. Fakat kız dilsiz çıktı. Topaçya'ya bu herifin konağa Şehnaz'ın kucağına yılan düştüğünden birkaç gün sonra geldiğini o vakit hatırladı. İçinden iyi ki o gün dili tutulmuş diye geçirdi. Dilsiz olmasaydı kaçıracaktınız yani. Hayır, kaçırma işini başkaları yapacaktı. Bindallı Çavuş mesela, öyle mi? Binbir Direk'te böyle adamlar bulabilirdiniz. Çardak kahvesinde de. Bir de Eyüp Sultan Tomruğu'nda Tomruk neferleri vardı. Ağları yok muydu? Ben ağlarını bilmem. Merak etme, o seni biliyor. Hemen yan hücrede. Aslan ağının çözüldüğü sırada Tomruk emeğinin hücresinde de hemen hemen aynı sorulara sıra gelmişti. Denize attığınız adamları başlangıçta size kim getiriyordu? Aslan ağa mı? Aslan ağa da kim? Tanımıyorum. Peki Esed ağa diyelim öyleyse. Hayır, bilmiyorum. Nasıl oluyorsa o seni biliyor. Hemen yan hücrede. Üstelik bazı şeyler de biliyor. Ne gibi? Tomruğa getirilen masumları mahkum gibi sorgulama karşılığında alınan altınlar gibi. Haliç'te denize kazara düşürülüveren, sözde mahkumları ortadan kaldırmak gibi. Tomruk emini birden durdu. Yan hücreden Aslan Ağa'nın çığlıkları geliyordu. Yarı aydınlık hücrede kendisini sorgulayan adama dikkatle baktı. Çıraların cılız ve dalgalı ışığının yansıyıp kaybolduğu yüz tanıdık gibi gelmişti ona. Sonra birden başını sallayarak mırıldandı. Sensin. Evet, bu sensin. Seni denize düşürdüğümüz o güne lanet olsun. Meğer öldürüp atmalıymışız. Oysa ben sana acımıştım. Adamlarım öldürelim dediklerinde gençliğine bakmış ve bağışlayın canını. Fakat iyice korkutun demiştim. Hangi suçun bağışladığını da söyle bari. Senin suçun çoktu. Bir defa yalnızdın, kimsen yoktu ve serserice tükettiğin bir miras vardı. Böyle bir miras tek başına Yemen'e göz yumamazdık. Haydi incili konak bir yana, 30 şahane inciye de sahiptin. Karaşahin Tomruk emrini sonuna kadar dinledi. Kendisinden adalet isteyen, bağışlanmayı dileyen yüzsüzlüğüne önce inanır gibi oldu. Hafız Çelebi'nin düşmanına galip geldiğin zaman galibiyet nimetinin şükrü olarak onu affet dediğini hatırladı. Ama sonra bu fikrinden vazgeçti. Onun herkese yaptığını bir kez de kendisine yapmak gerektiğini düşündü. Zincirin bir halkasını daha gerdirip hücreyi terk etti. Arkasından avazı çıktığı kadar bağırıyor, ağız dolusu küfrediyordu. Aslan Ağa'nın hücresine girdiğinde Topaç yeğenin işini çok iyi yaptığını bir kez daha görerek sevindi. Onu Bindallı'nın hücresine gönderip, hörü kızı da Tomruk emine uğraması gerektiğini söyledi. Aslan Ağa Kara Şahin'i görünce bütün acılarını unutmuş gibi hayretle sordu. Sen ha? Evet, ben babacığım. Kendi öz kızına kıyan babacığım. Damadını katil diye yakalatan babacığım. Sana sayısız soru sorabilir, günler ve geceler boyunca merakımı giderecek itiraflarını dinleyebilirim. Tabii o kadar sabreder, hayatta kalmayı başarabilirsen Aslan Ağam. Aslan babam, hı? Merak ediyorum, öz kızına nasıl kıydın? Konuşmayacağım. Karaşahin Aslan Ağa'yı çeşitli yollarla ikna etmeye çalışırken, hörü kızın Tomruk emine kısık sesle bambaşka sorular yönelttiğini bilmiyordu. Şimdi soracaklarımı fısıltıyla cevapla, yoksa avazın çıktığı kadar sesini ben yükseltirim. Şehzade Ahmet'i ne yaptın? Kim dediniz? Haydi domuzluk yapma, ne sorduğumu biliyorsun. Peşine bir adam taktım, ölü veya diri bana getirsin diye. Lakin bir gün onu öldürülmüş bulduk. Kimin için öldürecektin? Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri için. İsyan çıkarıp devirdiğin İbrahim Paşa için mi? İsyanı ben çıkartmadım ya. Öyle öyle, patron Halil Ağa'yı hiç görmedin zaten. Ben olacağın önünde duramam. Lakin olandan yararlanmak gerektiğini düşünürüm. Şehzadeden ne yarar sağlayacaksın? Diri yakalanırsa İbrahim Paşa onu himaye edecekti. Ölü yakalanırsa ölümü saklanacak, Sultanahmet'e tehdit sayılacaktı. Şimdi hangisi oldu peki? Az evvel şu zincirimi gerdiren eller onun olduğuna göre ikisi de olmamış görüyorsun. Pekala, Kazasker İshak Efendi'den aldığım bilgiler, onu yazılı olarak vezir hazretlerine sundum. Ne diyordu? Okumadım. Okumaktan korktum. Bazı bilgiler insanın başına bela açar. O da belalı bir nameydi. Hatta Kazasker Efendi'yi dilsiz ve sağır cellatlara sorgulattım ki onlar da öğrenemesinler. Peki şimdi kimler biliyor? Aha, bir sen, bir de ben. Ben bunu bildiğim için öleceğimi de biliyorum. Sen de kendini hazırlasan iyi edersin. Çünkü onu kim bildiyse sonunda öldü. 40. ayrımın sonu sayfa 423, devamı 41. ayrımda.